Ayrım 2. Sınavcı. 22 Temmuz 1986 Salı günü Şişli'deki Amerikan Hastanesi'nde bir bebek dünyaya geldi. Ama bu bebek farklıydı. Tosuncuk. Diğer bebeklerin iki katı kadardı. Tam 4,5 kilo. O bebek şimdi 16 yaşında ve elinizde tuttuğunuz kitabı yazan kişi, yani ben. Evet, doğduğumda 4,5 kiloydum ve nedeni de şu: tembellik. Ben çok tembelim. Hatta doğuştan tembel de denebilir. İçeride kalmam gereken süreyi bir hafta uzatmışım. Doktorlar da bakmışlar ki çıkmıyorum. Beni sezaryenle almışlar. Bıraksalar daha da kalırdım. Şimdi düşünüyorum da tam benim gibi bir adamın rahat edebileceği bir ortammış aslında. Yemek hazır veriliyor, devamlı uyuyabiliyorsunuz, ödev yok, stres yok. Nefes almıyorsunuz ya, o bile dışarıdan. Hayatımın ilk 3 yılı da anneannemin evinde kaldık. Annem ve babam çalıştığı için günümün tamamını anneannemle geçiriyordum. Doğduktan sonra hayat çok zordu. Uyu, uyan, yemek ye, nefes al, nefes ver, nefes al, nefes ver. İlk zamanlarda nefes alma işine konsantre olmak, yani nefes almayı unutmamak gerekiyordu. Ama sonra insan alışıyor. Yemekle aram hiçbir zaman iyi olmadı. 3 yaşına kadar annem ağzıma kaşığı sokabilmek için burnumu sıkardı. Tabii nefes almak için ağzımı açınca lüp. Yemekle aram hiçbir zaman iyi olmadı dedim ama aslında günde en az 6-7 öğün yemek yerdim ben. Az da değil, her seferinde benim yaşımda bir çocuğun normal bir öğünü kadar. Buradaki ilginç nokta, ilk öğünümün hep formalite amaçlı olmasıydı. Yani bir kase püreyi bitirince hepsi aynen dışarıya, anneannemin kırmızı halısının üstüne. Günde ortalama her öğünde bir kere kusardım. Böylece günde 3 öğün yemem gerekirken bu sayı 2 katını çıkar ve 6'yı bulurdu. Bana konuşmayı anneannem öğretti ve öğrettiğine de pişman oldu. İlk söylediğim kelimelerden biri balipaydı. Ne alaka diye sorduğunuzu duyabiliyorum. Balipa ayakkabı demek. Balip de çorap. Bir mantık var ama bu kelimeler öyle at dağa gidelim gibi ebeveynler tarafından uydurulan sözlerden değil. İkisi de benim kendi buluşum. Evet, gördüğünüz gibi 15 yıldır konuşuyorum. Çok tembel olduğum için fiziksel güç gerektiren hareketleri de konuşarak yapabilirim. Mesela kardeşimi televizyonun uzaktan kumandasının kumandası olarak kullanırım. İrem, kumandayı bulamıyorum, nerede? 15 yıl öncesinin tek kanallı televizyonda ne zaman reklam çıksa izlemek zorunda kalırdık. Benim yaşımda olanlar, parantez içinde, sevdim bunu, çok yaşlıyım ya, bilir o dönemlerin kötü reklamlarını. 2 yaşımdayken sadece reklamlarda yemek yediğim için annemler reklamları kasete çekmişlerdi. Aynı reklamları günde 1 milyon kere izleyince küçücük bir çocuk bile amblemleri ezberleyebiliyor. 2 yaşımda daha altımda bez varken bir gün annemle markete gittik. Ben henüz karnım aç, çişim geldi diyemesem de hangi ayçiçek yağının daha hafif olduğunu veya hangi çamaşır suyunun daha iyi beyazlattığını söyleyebiliyordum. Markette dolaşırken reklamlarda kullanılan sözcüklerinin aynısını söyleyince insanlar bana kucaktaki bir maymuna bakar gibi bakıyorlardı. Parantez içinde, şimdi olsa kamera şakası zannederler. Bir günde bir bankanın önünden geçerken o bankanın ismini söylediğimde annem bankaları renklerinden tanıyorum sandı. Kırmızı banka, yeşil banka, mavi banka gibi. Ama eve gelince bir kağıdın üstünde bankanın adını yazıp parantez içinde siyah kurşun kalemle bana gösterdikten sonra benim o bankanın adını söylediğimi görünce o da bayılmış. Okuyabilmemin sebebi tabii ki dahi olmam falan değil, kelimeleri blok halinde ezberlemiş olmamdı. Deminki maymunda da oturtun televizyonun karşısındaki o korkunç mama sandalyesine, kesin o da ezberler kelimeleri. 3,5 yaşındayken okumayı tamamen söktüm. O zaman Susam Sokağı vardı televizyonda. Reklamlar dışında yayındayken yemek yiyebildiğim yegane programdı. O programı düzenli olarak izleyip de okumayı öğrenmeyen çocuk yoktur. Şimdiki çocuklar bilmez Susam Sokağı'nı. Bugün 5 yaşındaki bir çocuğa sorun, kurabiye canavarını, minik kuşu, o sizi trafik ve enflasyon canavarından, Aydın'ın kuşundan söz etsin. Daha 4 yaşıma girmeden Etiler İdeal Anaokulu'na başladım. Herhalde annemler evde çok kaldığımı düşünüp bana yemek yedirme işini başka insanlara vermeyi düşündüler. Yok canım, tabii ki öyle değil. Ben başlamak istedim okula. 12 yıldır da okuldan çıkamadık. Hala okuyoruz. Ne diye istediysem. Anneannemle gezmeye çıktığımız bir gün okulun önünden geçerken kum havuzunda oynayan çocukları görüp ben de okula gitmek istiyorum deyince anneannemle girmişiz içeri. Müdire hanım da beni kabul etmiş. Ertesi gün başlamışım okula. Hayatımın en büyük hatası mı desem acaba? İlk günleri çok canlı bir şekilde hatırlayabiliyorum. Anaokulu yemekhanesinde yemek yiyorduk. Şimdi okulun hakkını yemeyelim. Yemekler çok güzeldi. Ancak eksik de çoktu. Bir kere yemekhanede televizyon yoktu. Ayrıca kimse ağzımı açmam için burnumu sıkmıyordu. Bir öğretmen arada bir gelip kibarca ye diyordu, o kadar. Ben de köfteyi atıyordum ağzıma, sağ yanağımda tutuyordum ve etraftaki insanları izliyordum. Ne kadar iyi bir gözlemci olduğum o zaman belliymiş, değil mi? Yok canım, bence yemeği ağzımda tutmamın nedeni iyi bir gözlemci olmam değil, tembelliğimdir. Dedim ya, doğuştan tembelim ben. Çiğnemeye üşeniyordum. Anaokulun kuralıydı. Tabakta hiçbir şey kalmayacak. Hiçbir zaman tabağımdakini bitiremediğim için öğle yemeğinden akşama kadar yemekhanede otururdum. Bütün çocuklar yemeklerini bitirip oynamaya giderlerdi. Bense yemekhanede öylece oturup dururdum. Temizlikçi teyzeler gelir masayı silerlerdi. Bu sefer de onları izlerdim. Sonra akşam anneannem gelirdi, eve giderdik. Yani çok eğlenceli günler geçirdiğim söylenemez orada. Bize bir de karne vermişlerdi sene sonunda. Bakın size biraz karnemden söz edeyim. Okula geç başlaması nedeniyle kavram gelişimi beklenilen düzeyde olmadı. Kendi kendine giyinme ve soyunma becerisine sahip olmadığı için yardım ediliyor. Arkadaşlarıyla ilişkileri iyi olmasına rağmen yetişkinlerle ilişkisinde sözel ifadeyi yerinde kullanmasını bilmiyor. Öğretmenine ne diye cevap veriyor. Yemek yerken en büyük sorun lokmayı uzun süre ağzında tutması. Bu nedenle uzun süre sofrada oturuyor. Sürekli ilgi, teşvik ve sevgi bekliyor. Düzenli yemek yeme alışkanlığının evde kazandırılması çocuğun geleceği açısından olumlu olacaktır. Duygularını açık olarak ifade etmiyor. Şimdi şu sonuçları biraz yorumlayalım. Özetle şöyle diyor. Kavram gelişimi yok. Giyinemiyor, konuşamıyor, yemek yiyemiyor, kaba. Annemler bu karneden sonra çocuğumuz gerizekalı diye düşünerek paniğe kapılmışlar. Sürekli ilgi, teşvik ve sevgi bekliyor. Aman Allah'ım, hiçbir çocuk için en büyük suç cık cık cık, çocuk hiç ilgi ve sevgi bekler mi? Çocuğu koy güneşin altına, ver gübresini suyunu, o orada ot gibi fotosentez yapar büyür. Öğretmenine ne diye cevap veriyor. Hakikaten çok kaba. Kavramı gelişmemiş bu çocuğun, ne yapalım? Bu karneden sonra annemler beni ideal anaokulundan aldılar. Yarım dönemlik bir anaokulu macerasından sonra bu sefer de kendimi Ulus Kız Meslek Lisesi'nin parantez içinde hani AKMerkez'in karşısındaki anaokulunda buldum. Her ne kadar okulun bir kız okulu olması beni rahatsız etse de parantez içinde anaokulu kız erkek karışık, lisesi sadece kız. Okula başladım işte. Burada sınıflar kelebekler ve kartallar diye ikiye ayrılmıştı. Ben 4 yaşımı yeni doldurduğum için kelebekler sınıfında okula başladım. Burası çok daha güzeldi. Semra ve Nevin öğretmenlerle ve diğerleriyle çok eğleniyordum. Hayatımın hatırladığımın bölümün en güzel kısmıydı o anaokulu. Arada bir Nevin öğretmene Nevresim öğretmen derdim. Tüm çocuklar kelimeleri kısaltır ama ben uzatırdım, garip değil mi? Ulus Kız Meslek Lisesi'nde öğle uykusundan önce hikaye saati vardı. Ben elime bir kitap alırdım ve diğerlerine okurdum. İlk zamanlarda ne okuduğumu anlamazdım ama daha sonra anlamaya başladım. Bazen bir üst sınıf olan kartalların uyku saatinden önce beni çağırırlardı, onlara da hikaye okurdum. O anaokulunda beni en çok etkileyen kişi Süheyla öğretmendi. Süheyla öğretmen bana yemek yemeyi öğreten kişiydi. İdeal anaokulundaki gibi yalnız başıma yemekhanede kalmıyordum artık. Diğer çocuklar bir tabak yerken Süheyla öğretmen bana yarım tabak yemek koyuyor ve yemek boyunca benimle sohbet ediyordu. Böylece diğerleriyle aynı anda sofradan kalkabiliyordum. İlk günlerde herkesle aynı anda bitirmenin zevkini alınca zamanla daha da keyifli ve hızlı yemeye başladım. Sene sonunda artık bütün çocuklarla aynı miktarda ve aynı sürede yemek yiyebiliyordum. Süheyla öğretmen öbür anaokulundaki öğretmenlerin aksine bana değer verirdi. Gidip kendi yemeğini yemek yerine benimle sohbet etmeye ve yemeğimi bitirmeye uğraşırdı. Sohbet sırasında ben bir şey söylerken eğer ağzımda yemek varsa elleriyle kulaklarını kapatır, "Dinlemiyorum, dinlemiyorum, ağzındakini bitir öyle konuş," derdi. Konuşmadan duramayan ben de konuşmayı tercih edip ağzımdakini yutardım. Evet, işte sonunda sıra ona geldi. İlk aşkım Gizem adında sarı saçlı, mavi gözlü bir kızdı. Başlangıçta karşılıksız bir aşktı bu. Ben onu çok seviyordum ama o beni sevmiyordu. Bir gün okuldan eve geldim. Annem yemek pişirirken masanın üstüne oturdum ve söylendim. "Şu kızları hiç anlamıyorum." Annem tencereyi deviriyordu neredeyse ama toparlanıp sordu. "Ne oldu?" Ben de Gizem'in onu sevdiğimi hiç anlamadığımdan bahsettim ve şanssızlığımdan yakındım. Annemin önerisi mükemmeldi. Ona bir hediye götürmemi söyledi. Ertesi gün okula elimde küçük bir hediye paketiyle gittim. Paketin içinde güzel bir saç çokası vardı. Ondan sonra her gün Muzaffer amcanın yeşil servisinde okula giderken ve eve gelirken Gizem'le yan yana oturur olduk. Ama ilkokulda ilişkimize devam edemedik ve dostça ayrıldık. O yaşlarda R harfini söyleyemezdim. Y derdim onun yerine. Bunun en kötü sonucu kendi ismimi söyleyemememdi. Akşam eve bir misafir gelir. "Aman küçük bey, pek de şirinmiş. Adın nedir senin?" "Eyen." "Merhaba Eray, kaç yaşındasın?" "Eyen." "Ha, Emre demeye çalışıyor herhalde. Annesi neydi adı?" "Eyen be." Parantez içinde tam bu noktada sol elin 5 parmağı açılır ve kol dirsekten 90 derecelik açıyla kızgınlık ifadesi olarak kafa hizasına getirilir. Sonra annem işe karışır. "Beyli konuşulmaz evladım. Da hödö hödö hödö. B demekte ne varmış? Adam da beni sinirlendirmeseydi." Hala da en sinirlendiğim şey bana küçük bey denmesidir. Aristokrat bir ailenin küçük çocuğu gibi hissederim. Sevmem o duyguyu. Mesela bir lokantada gidersiniz, garson gelir herkesten ne istediğini öğrenir. En sonunda sıra bana gelince anneme bakar sorar, "Küçük bey ne alırlar?" Zaten soru gramer olarak yanlış. Bir tane küçük bey var, 10 tane yok. Bir de soru bana yöneltileceğine anneme yöneltiliyor. Konu iyice içinden çıkılmaz hale geliyor. Annem de aynı soruyu bana tercüme ediyor sanki. "Ne içeceksin evladım?" Benim içinden küçük bey demeyen bir garson demek geliyor ama "Nesquik'li süt" diye mırıldanıyordum. Tabii ki biliyorum balık lokantasında Nesquik'li süt olmayacağını, orada ancak aslan sütü olur ama sadece uyuzluk olsun diye söylüyorum işte. Annem de bana kızgınca baktıktan sonra gülümseyip "Bir meyve suyu alalım" diyor. "Alalım da ne demek yani? Sanki hepimiz alacağız, ayrıca bir bardaktan içeceğiz." 5 yaşıma girdiğimde kardeşimin doğacağını öğrendim. R'leri söyleyemediğimden isminde kesinlikle R harfi olmasını istemiyordum. O günlerde Gizem'le büyük bir aşk yaşadığımız için kardeşimin sarı saçlı, mavi gözlü, adının da Gizem olmasını istiyordum. Ben kahverengi gözlüyüm, annem ve babam da öyle. Ama dedem, halam, anneannem, amcam, teyzem renkli gözlü. Ayrıca teyzem sarı saçlı, yani ailede bu özellikleri taşıyan insanlar var ama kardeşimde bunların hepsinin toplanma ihtimali %10'u geçmiyordu. Parantez içinde, bu sene biyolojide genetik öğrendik de. Ayrıca kız olacağı bile belli değildi ki daha. Neyse, uzun bir bekleyişin sonunda eleman doğdu. Gözleri koyu maviydi. Ancak doktorun dediğine göre bu renk 6 ay içinde değişebilirmiş. Sonunda değişmedi ve öyle kaldı. Saçları çıkınca fark ettik ki sarışın olacak. %10'luk ihtimal gerçekleşmişti. Ben çok sevinmiştim. Ailedekiler erdiğimi falan düşünmüşlerdi herhalde. Ama bu kadar zor ihtimaller gerçekleşmişti de, gerçekleşme şansı daha yüksek olan bir ihtimal gerçekleşmemişti. Ben onun isminin Gizem olmasını istiyordum ancak ailedeki kura çekimi sonunda ismi İrem oldu. Merak etmeyin, diğer kağıdı da kontrol ettim. Onda Gizem yazıyordu. Hile yapmamışlardı. %50'lik bir ihtimal gerçekleşmemişti ama %10'luk ihtimal gerçekleşmişti. Her işte bir hayır vardır. İrem doğduktan sonra hayat benim için daha da zorlaştı. Eve gelip giden insan sayısı bir anda artmıştı. Kocaman insanların bir bebekle nasıl komik duruma düştüğüne şahit oldum. 50'li yaşlarda kelli felli misafirler vardı. Kimi emekli albay, kimi memur, kimi öğretmen. İrem'i alırlardı kucaklarına, üstüne eğilip yüzlerini buruşturur, amanın miniş de miniş güzel maviş nasılmış gibi sözler söyleyerek şirinlikten çok korkunç gözüken hareketler yapar, benim zavallı kardeşimi korkuturlardı. Ben de hiçbir şeyin farkına değilmiş gibi izlediğim Türk filmlerinin resimlerini yapar, sonra da misafirlere gösterirdim. Koca kağıdı gözlerine sokup, bak son yaptığım kaya muyat yeşmim naşi olmuş. Bunlar Bizanslılar, bu da kaya muyat kılıçla kesiyor diyerek resmimi açıklardım. Annemler hala benim İrem'i kıskandığımı ve ilgi çekmeye çalıştığım için bunları yaptığımı söylerler. Ama gerçek şu ki ben İrem'i başkalarından kıskanmıyordum ve kardeşimi sadece kurtarmak istiyordum. O yüzden yani kesinlikle başka nedeni yok. Büyüklerde görüp de sinirlendiğim şeylerden biri de bebeklere kendi isimlerini söyletmek için sarf ettikleri çabadır. Her yerde görebilirsiniz bunu. İskelede, otobüste, parkta, evde. Bir gün bize yine bir misafir gelmişti. Parantez içinde, benim misafir hikayelerim çok. Bu kitapta da bol bol var gördüğünüz gibi. Ve İrem'i kucağına alıp ismi söylettirmeye çalışmıştı. Münevver, Münevver, Münevver, Münevver. Utanmasa çocuğa İstiklal Marşı'nın 10 kıtasını okutacak. En sonunda İrem de bebekçe bir şeyler söyledi. Mebeli mübele. Münevver teyze tutturdu ismimi söyledi de söyledi diye. Bebeğe muhabbet kuşu muamelesi yapılmaz ki. Başka bir günde annemin patronu bize misafirliğe gelmişti. Patronu ismi Osman. Evde klasik, havalar da kötüleşiyor sonbahar işte sohbeti açılmıştı ki ben ortalığı karıştırdım. Annemin kulağına eğilip Osman Bey'in de duyabileceği bir sesle eşek Osman, eşek Osman diye mırıldandım. Osman Bey istifini bozmadı ama annem renkten renge girdi. Sanki evde annem devamlı eşek Osman diyormuş da ben de aynı lafı tekrarlamışım gibi olmuştu. Annem bin bir özürle konuyu geçiştirmeye çalışırken Osman Bey'in eşi bu Erenlerin sağ solu belli olmaz. Parantez içinde onların oğullarının adı da Eren'di demişti ve konu kapanmıştı. İşin aslı şuydu. Annem o günlerde işi gereği çok seyahat ediyordu ve ben bundan hiç memnun değildim. O yüzden Osman Bey'e karşı nefret doluydum. Osman Bey, eğer bunu okuyorsanız sizden özür dilerim. Annem evde hiç öyle bir şey dememişti. Ben size kızdığım için kendiliğinden söyledim. Herkes gibi ben de okumanın yararını gördüm. Ama biraz farklı bir biçimde. Mesela Metro Gross Market'te başıma gelenler. Metroya 7 yaşından küçük çocukların girmesi yasaktı. Yaygara koparmasınlar diye herhalde. 5 yaşımdayken annem ve babamla birlikte oraya gitmiştik. Sanırım bir yerden dönüyorduk, o yüzden ben de gelmek zorunda kalmıştım. Kapıdaki görevli benim küçük olduğumu anlayıp içeri sokmayınca babam eline bir market broşürü alıp bana vermiş şöyle demişti. Ne küçüğü ya, bu çocuk okuyor. Ben de hiç duraksamadan süt ve süt ürünleri diye okuyunca görevli geçmeme izin vermişti. Babam yalan söylememişti aslında, sadece okuduğumu belirtmişti. 6 yaşımdayken Ömer dedem öldü. Diğer dedem de ben doğmadan önce ölmüş olduğu için dedesiz büyüdüğüm söylenebilir. Her bayram dedelerimi ziyaret için mezarlığa gideriz. 90'lı yılların başında gazeteler Sovyetler Birliği'nin yıkılmasından sonra ortaya çıkan Türkiye Cumhuriyetler hakkında bilgi broşürleri dağıtıyorlardı. Şimdiki gibi o zaman da gazete okuduğum için hepsinin adını biliyordum. Kazakistan, Özbekistan, Kırgızistan, Türkmenistan. Bir bayram sabahı babam beni uyandırıp "Kabristan'a gidiyoruz" dedi. Çok sevinmiştim. Yaşasın yeni bir ülke, değişik insanlar. Hemen bir gün önceki gazetenin verdiği eke baktım ama Kabristan'ı bir türlü bulamadım. Kazakistan vardı, Kırgızistan vardı, Kabristan yoktu. Neyse dedim, babam herhalde yanlış söyledi. Atladık arabaya, gidiyoruz. Yarım saat sonra durduk. Yeni bir ülkeye ne çabuk varmıştık böyle. Etrafıma baktım, her yerde ağaçlar ve mezarlar vardı. Baba, burası neresi? Babam durumu anlayınca çok gülmüştü. Bense hala işin içinden çıkamamıştım. 6 yaşımı doldurduktan sonra Ulus Kız Meslek Lisesi'nde Kartalların öğretmeni olan Süheyla öğretmene, arkadaşlarıma ve velilere bir veda konuşması yapıp, parantez içinde tek okuyabilen ben olduğum için oradan ayrıldım. Çok uzun bir yaz tatilinin ardından gerçek okula başladım. Etiler'deki Hasan Ali Yücel İlkokulu'na gittiğimde kelimenin tam anlamıyla çok olmuştum. Gri, parantez içinde, şimdi pembe, sevimsiz bir bina ve bahçede, okulun içinde koşuşturan mavi tipler. Anaokulun sevimli renkli havasından eser yoktu. Disiplinli olmanın ilk kuralıydı herhalde bu köşeli, renksiz ve sessiz bir ortam. İlkokul hakkındaki ilk düşüncelerim hiç de parlak değildi. Öğretmenim Necla Şenol çok başarılı bir öğretmen olduğu için sınıfımız 80 kişiydi. Her sırada 3 kişi oturuyorduk. Sınıfın yarısı ağlıyor, bir kısmı korku dolu gözlerle halısız yerlere bakıyor. Bir kısmı da öğretmenin ne dediğini duymaya çalışıyordu. Öğretmenimiz bize kendinden bahsetti. Adını söyledi, geldiği yeri anlattı. Öğretmenim beni okulu sevmemi sağlayan ve belki de dolaylı olarak bu kitabı yazmama neden olan en önemli insandır. 5 sene boyunca ne zaman onu kızdırsak hep 40 yıllık öğretmenliğinde bizim kadar kötü bir sınıf görmediğini söylerdi. Devamlı tekrarladığı belirli cümleleri vardı. Mesela isimsiz bir sınav kağıdı görünce "Kim bu böyle? Sarı çizmeli Mehmet A." derdi. Çok konuştuğumuz zaman "Bakın çocuklar, zaten şeker hastalığım var, üzmeyin beni." deyip duygu sömürüsü yapardı. Biz de ona bir şey olmasın diye konuşmayı keserdik. Parantez içinde, çok iyi bir yöntem aslında. İnsan 2. 3. sınıfta ne öğrendiğini hatırlamaz belki ama 1. sınıfı kesinlikle hatırlar. Ben bütün fişleri hatırlarım mesela. Ezberci sisteminin bir ürünü olan o fişler hiç kimsenin aklından çıkmaz zaten. Emel eve gel. E harfi çalıştırılmış açıkça ortada. Işık, ılık, süt, iç. Hiç kullanışlı bir söz değil. I harfi çalıştırılmış. Uyan ufuk, uyan U harfi. Bu fişler her satırda bir tane olmak üzere tüm deftere yazardık. Öğrenciler ne yazdıklarını anlamazlardı. Sadece şekillerin aynısını geçirirlerdi defterine. Ne korkunç günlerdi. Hadi Türkçe neyse de matematik çok daha büyük bir problemdi. Matematiğin M'sini bilmeyen birini toplamayı, çıkarmayı öğretmeyi bir düşünün. Çok zor bir iş. Ben de işte elma armut derken toplamayı öğrendim. Ancak çıkarmada takıldım. Çıkarma işlemini yapamıyordum. Mesela bir soru. 15-7 eşittir kaç? Benim cevabım ise çok ilginç oluyordu. 7+8 eşittir 15. Evet, soruda bir adet 8 var ama yeri yanlış. Annem bir saat benimle birlikte mutfakta oturup, parantez içinde orada ders yapardım, bana anlattı. Ancak ben her seferinde çıkarmanın sonucu başka bir toplama işlemi olarak yazdım. Sonunda annem çileden çıkıp bağırmaya başladı. O akşam babam işten gelince beni çağırdı ve anneme dönüp "Ne varmış yani, ben şimdi öğretirim." dedi. 15 dakika sonra salondan da kovulunca odama gidip Kemal Sunal filmi izlemeye başladım. Annemle babam tam benim salak olduğumu düşünmeye başlamışlardı ki imdadıma 3 çocukları olan yan komşularımız Sabit amca ve Sema teyze yetişti. Akşam bize oturmaya gelmişlerdi ve annemle babamın burunlarından soluduklarını görünce güldüler. Çıkarma ve bölme zordur. Toplamayla çarpma gibi değil ki. Bırakın çocuğu haftaya öğrenir. Hakikaten de bir hafta içinde doğru dürüst çıkarma işlemi yapmaya başladım. Ancak hala tersten çıkarma yaparım. Yani alt sayıdan yukarıya doğru sayarım. Alışkanlık işte. Oturmaya gelmek de ne demek Allah aşkına? Demin ben de dedim. Akşam bize oturmaya gelmişlerdi diye. Ne yani, Sema teyzelerde koltuk yoktu da bütün gün evde ayakta duruyorlardı da akşam bize oturmaya mı gelmişler? Misafirliğe geldiler demem lazımdı, özür dilerim. İlkokul hayatımın ameliyatlarla geçti. Kulağımdaki bir sorun nedeniyle kulağıma tüp takıldı, geniz eti ve bademciklerim alındı, tüp düştü, bir daha takıldı, çıkarıldı. Bademciklerin alındığı ameliyat en teferruatlı olanıydı. Çünkü bir gece hastanede kalmak gerekiyordu. Boğazımın bayağı acıdığını da hatırlıyorum. Ameliyat bittikten hemen sonra hastanedeki odamda surat bir karış otururken odama bir sürü akraba akın etti. Hepsinin elinde oyuncaklar, şekerler. Büyükler bu işi biliyor doğrusu. O anda bir daha ameliyat olacaksın ve değişik hediyeler gelecek deseler yine ameliyat olurdum herhalde. Eve döndükten 1-2 gün sonra babam her şeyin yolunda olduğunu belirtmek için doktorumu aradı. İkisi konuşurken babamın elinden telefonu kaptığım gibi doktora bir küfür salladım. Adamcağız herhalde teşekkür edeceğim falan sanmıştı. Aynısını sünnetçi Kemal Özkan'a da yapmıştım. Ana fikir, kim olursanız olun, Eren Yanık'ın canını acıtmayın, kızar. Aklıma gelmişken sorayım. Siz hiç çocuğuna anneciğim diyen bir anne veya babacığım diyen bir baba gördünüz mü? Kesin görmüşsünüzdür canım. Bu moda nereden geldi anlamıyorum. Çocuğum, oğlum, kızım demenin suyu mu çıktı yani? Arada bir amcalar, halalar da yaparlar aynı şeyi. Yakında torunlarına anneanneciğim, dedeciğim diyen insanlar türüyecek. Parantez içinde halacığım, amcacığımlar yaşlanınca. Bazen saçları hafiften ağarmaya başlamış bir adam ortalarda koşuşturan çocuğuna "Babacığım gel buraya terleyeceksin" dediğini duyunca pembe fil görmüş gibi oluyorum. İnsanlar yaşlanınca çocuklaşıyor derler ama bu kadar da fazla yani. Ayrım 2'nin sonu.